T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden merhaba. Bugünkü programda dijital minimalizm kavramını konuşacağız. Zamandan epey bağımsız olarak planlıyoruz bu bölümü. Hem biraz kişisel deneyimlerimizi hem de bu kavramın etrafında dolaşarak bu bölümü hazırlamaya çalışacağız. Kansu ve Mertcan'la birlikteyiz. info@t.org üzerinden bize ulaşabilir. Soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi de iletebilirsiniz. Tabii şimdi dijital minimalizm kavramını aslında çok duyuyoruz ama bu kavrama girmeden biraz birbirimizi dinleyelim. Biraz öyle ilerlemek istiyorum bu bölümde. Çünkü pandeminin başından beri evlerdeyiz. Ve tüm toplantılarımız, konuşmalarımız, çalışmalarımız, A'dan Z'ye neredeyse her şeyimiz dijitale döndü. Yani bunun hepimizde hissettirdiği farklı şeyler var. Bu kimi zaman yorgunluk oluyor, kimi zaman bir dinamizm de yaratabiliyor. Kimi zaman psikolojimizi etkileyebiliyor. Ama hayatımızın her anında bu dijital teknolojiler daha da yer aldığını söyleyebiliyoruz 1-2 yıl öncesine kıyasla. Yani bu hal sizleri yoruyor mu?
Yani gerçekten de eskiden dijital olmaz, olsa bile verimli olmaz dediğimiz her şey dijitale döndü gerçekten. Ve alışkanlıklarımıza, deneyimlerimize yakın ya da tamamen yeni ve yaratıcı araçlar, yöntemlerle tanışmış olduk. Pek çoğunu da sevdim diyebilirim. Özellikle iş akışında tamamen dijitalde olmanın farkını ben iletişim konusunda hissediyorum. Yani iletişim kanallarımızı daha çok çeşitlendirmemiz gerektiği gibi hissediyorum. Daha açıklayıcı notlar, daha özenli e-postalar, daha dikkatli dil seçimi gibi. Hepsi de dijitale göçle birlikte bence bazen zorlansak da geliştirdiğimiz özelliklerden. Dijitalde olmak yoruyor mu sorusuna sanırım beni dijitalde olmak yormuyor. Dijitale katılımı kendimiz için anlamlı hale getirebildikten sonra pek yorucu hissi verdiğini düşünmüyorum. Tabii Zoom'lar, işte sürekli online toplantılar, bunları düşününce Zoom yorgunluğundan çok sanki bir toplantı yorgunluğu olarak bakıyorum buna ben. Burada dijitalin etkisi de var tabii. Yani Zoom'un kendi doğası, işte toplantılarda sesini açmak, kapamak gibi basit hareketler bile etkiliyor ortamı, serbest fikir alışverişini etkiliyor ama. Ya da daha önce konuştuğumuz işte doom scrolling gibi kavramlar, yaşadığımız durumlar, bunların hepsi dijital merkezli bir anlamda da. Genel olarak baktığımdaysa salgın döneminin, salgınla birlikte değişen dönemin daha doğrusu, dijital minimalizmden çok sanki dijitale katılımın önemini gösterdiğini, bunu bize gösterdiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Mertcan?
Yani ben sana pek katılamıyorum. Ya şöyle diyeyim, aslında tabii ki pandemi bir yönüyle dijital dünyanın nimetlerini bize gösterdi. Yani özellikle bilgi üreten mecralarda, işte bizim ne bileyim teyitteki çalışmalarımız gibi ya da işte akademideki çalışmalar gibi biraz daha bilgi odaklı mecralarda çarkların işler bir biçimde kalabilmesi için evet, yani dijital araçlar gerçekten kurtarıcı diyebileceğimiz roller oynadı. Yani teyitte pandemi öncesindeki tempomuzu pandemi süresince de koruyabildiysek bunu hiç şüphesiz bu araçlara borçluyuz bile diyebilirim bir noktada. Öte yandan genel olarak bu araçların dengeli bir biçimde yönetilmesi noktasında ciddi zaafların yaşandığı da bir gerçek. Bir süre sonra biz bu araçlara değil, bu araçlar bize hükmeder hale geldi diyebilirim aslında. Ya sürekli olarak telefonumuza gelen Slack bildirimlerini gözler olduk. İşte uzun Zoom toplantılarıyla yorulduk. Bu şartlar altında her ne kadar teyit ekibi olarak birbirimizin psikolojisini öncelesek ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için elimizden geleni yapmaya çalışsak da pandemi sürecinde dijitalleşmenin bizden götürdükleri de oldu. Bireysel olarak ben işte televizyon, telefon, bu tarz ekranların artık beni yorduğunu söyleyebilirim.
Ben işin açıkçası biraz böyle gitgeller yaşıyorum bu konuda. Yani bazen Kansu gibi düşünüyorum, bazen Mertcan gibi düşünüyorum. Yani tabii ki dijital artık hayatımızın her yerinde ve bundan 1-2 yıl önce mesela bu podcast'ı kaydederken bile biz T-Cetvel'le stüdyoda başladık ama sonra dijitale dönmek zorunda kaldık ve günün sonunda şuna baktık. ilk aşamada işte ses mükemmel olsun, tekniği şuradan mı ayarlayalım, montajı şöyle mi yapalım diye konuşurken bugün bu kaydı Zoom üzerinden alabiliyoruz. Ve bu bir tarafta bize bir kolaylık da sağladı. Yani hayatımızda birçok şey kolaylaştı. Ve belki de evden çıkmadan bu kadar şeyi halledebilmek fazlasıyla keyifli. Yani tabii ki bu uzaktan çalışma veya benzeri şeyler üzerine bir sohbet değil ama burada tekrar konunun özüne dönmek gerekirse ben şunu çok hissediyorum. Evet, birçok şey kolaylaştı ama hayatın her anı, yani işi kapattınız, televizyon karşısına geçtiğinizde elinize cep telefonunu alıyorsunuz. Veya ne bileyim o sırada hadi başka bir bilgisayarda bir şeye bakayım diyorsun. Ya da ne bileyim birden tablete geçiyorsun. Bir arkadaşınla görüşeceksin, hadi onunla işte bir yerden görüntülü konuşayım diyorsun. Ve bir yerde şuraya geliyorsun. Birbirinin yüzüne boş boş baktığın, böyle ekrana boş baktığın, sonra ekranı kapattığında evde de bir şeylere böyle boş boş baktığın bir hale dönebiliyor bazen. O bir yorgunluk hissiyat da getiriyor. Ha buradan çok şey kazanıyorsun. Yani hayatımızda bu kadar dijitale dönme tabii ki fiziksel hareketi, yani fiziksel hareketten kastım bir yerden bir yere giderken harcanan saatleri resmen sıfıra indirdi. Bu büyük kolaylık sağladı. Ama diğer tarafta da her şey buna döndü ve bütün hayatımız artık dijitale bağlandı. Yani dijital bizi, biz dijitali yönetiyoruz denkleminde biraz belki de sıkıntılı noktalara geldiğimiz şeyler de oldu. İşte burada dijital minimalizm kavramı belki de biraz genişletmemiz gereken şeylerden biri. Bu konuda hatta çok iyi bir kaynak olarak ve bugün üzerine de biraz konuşacağımız, zaman zaman atıfta bulunacağımız kaynak olarak Calvin Port'un dijital minimalizm kitabını önererek devam edelim. Tabii bir de tanımını yapmak istiyorum burada çünkü nereden çıkmış bu kavram ve niye ortada gibi bir yerden hareket ettiğimizde dijital minimalizm tanımını yaparken New York Post'un bir yazarından bahsediyor Newport ve diyor ki işte bu kişi bir köşe yazısı yazmış ve demiş ki akıllı telefon bağımlılığını ben yendim, siz de yenebilirsiniz. Bu yazıda da sırrını şöyle tanımlamış: telefonumdaki 112 uygulamanın bildirimlerini kapattım diyor bu kişi. Ve kendi deneyimden yola çıkarak iyimser sonucu da şu: kontrolü yeniden ele almak o kadar da zor değil. Ancak işte tabii bu tip yazıların fazlalığından bahsettikten sonra asıl sorunun başka bir yerde olduğuna işaret ediyor. Yani ufak tefek değişiklikler, yeni teknolojilerle yaşadığımız bu büyük sorunları çözmekte yeterli değil diyor. Ve sonra diyor ki düzeltmeyi umduğumuz davranışlar genelde kültürümüze kök salmış vaziyette ve bu davranışlar temel içgüdülerimizi kamçılayan kuvvetli psikolojik etkilerle destekleniyor. Yani kontrolü yeniden ele almak için ufak tefek düzenlemelerin ötesine geçmemiz ve biraz bu gönülden bağlı olduğumuz değerleri baz alarak teknolojiyle ilişkimizi sıfırdan inşa etmemiz gerekiyor görüşünde. Şimdi bu çok önemli çünkü bahsettiği bu 112 uygulamanın bildirimini kapatıp neden bu kadar çok uygulama kullanıyor bu kişi? Onu biraz sorgulamalı diyor Newport. Belki bunun üzerine de biraz konuşuruz birazdan ama yani burada hem onun hem de bu sorunlarla baş etmeye çalışmanın ihtiyaç duyduğu şey bir teknoloji kullanımı felsefesi. Yani dijital minimalizm de burada devreye çıkıyor. Hangi dijital araçları ne amaçta ve hangi koşullarla hayatımıza soktuğumuzu her yönüyle irdeleyecek bir felsefe gerekiyor. Eğer bu iç gözlemi yapmazsak bağımlılık yapıcı ve cezbedici siber oyuncakların rüzgarında savrulurken doğru püf noktalarından oluşan geçici bir yöntemin bizi kurtaracağını boş yere ümit edip dururuz. Peki buradan nasıl bir tanım koyuyor? Diyor ki, çevrimiçi vaktinizi değer verdiğiniz şeylere faydası dokunan, titizlikle belirleyip optimize ettiğiniz az sayıdaki faaliyete odaklı hale getirmenizi ve geri kalan her şeye gönül rahatlığıyla sırt çevirmenizi öngören bir teknolojik kullanımı felsefesi. Evet, dijital minimalizm kavramı burada somutlaşıyor ve önemli de bir tanım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bazı ilkeleri de var, 3 ilkesi var. Bunları da söyledikten sonra biraz bu konuştuğumuz kısmı eşeleyelim istiyorum. Yani birinci ilke diyor ki kalabalık pahalıya patlar. Yani dijital minimalistler zamanlarını ve dikkatlerini gereğinden fazla cihaz, uygulama ve hizmetle boğmanın toplamda olumsuz sonuçlara yol açtığını bilir. Bu toplam etki her bir ürünün tek başına sağlayabileceği faydaları hiç edecek denli büyük olabilir. İkinci ilke ise optimizasyon. Optimizasyon önemlidir diyor Newport. Dijital minimalistler belli bir teknolojinin değer verdiği bir şeye faydasının dokunup dokunmayacağına karar vermenin yalnızca ilk adım olduğunu bilirler. Bu faydayı en iyi ve en etkili şekilde sağlamak için de söz konusu teknolojiyi nasıl kullanmaları gerektiğini enine boyuna düşünürler. Son ilke ise şu: amaca yönelik hareket etmek tatmin edicidir. Dijital minimalistler yeni teknolojilerle kurdukları ilişkinin daha amaçlı olması için verdikleri çabadan büyük memnuniyet duyarlar. aldıkları spesifik kararlardan bağımsız olan bu memnuniyet duygusu minimalizmi bu derece anlamlı kılan başlıca sebeptir. Şimdi bu tanım ve ilkeler ortaya önemli bir çerçeve çıkarıyor bizim tartışmamızda da. Yani hem neden bu kadar uygulama kullanıyoruz falan bunları da konuşabiliriz ama bu tanımdan da yola çıkarak nasıl bir yol görüyorsunuz? Yani Mertcan mesela bu dijital minimalizm sürecini biz seninle birebir konuşmalarımızda da görüyoruz. Zaman zaman sen de uygulamaya çalışıyorsun. Bu kavramlardan yola çıkarak ne diyeceksin?
Yani burada aslında temelde bir otonomi ve işlevsellik arasında bir çatışma var diyebilirim. Yani şöyle ki burada dijital minimalizme neden yönelemeyecekleri noktasında birçok insan dijital araçların işlevselliğinden dem vuruyor. Yani işte Facebook beni yıllar sonra ilkokul arkadaşlarımla buluşturdu. Yani kötü mü bu durum yani? Hani ne güzel aslında. Ya da Instagram'da işte fenomen oldum. Harika değil mi? Yani neden bunlardan vazgeçmeliyim? Şimdi kimse aslında bu araçların hiçbir işlevi olmadığını öne sürmüyor. Yani dijital minimalistler de bunun farkında elbette. Bir fayda sağlıyorlar. Ama işte getirileriyle götürülerinin birbirine denk olmaması gibi bir durum var ortada. Problem dijital araçlara saatlerimizi ayırmamızın bu araçların işlevselliğiyle esasında pek de bir bağlantısının bulunmuyor oluşu. Yani özellikle sosyal medya uygulamalarının nasıl bir mühendislik anlayışıyla tasarlandığını iyi anlamamız gerekiyor. Facebook'ta ilkokul arkadaşlarımızı bulmamız mümkün ama günde 4-5 saat Facebook'ta ekranı kaydırıp durmamızın nedeni bu değil. Yani biz orada ilkokul arkadaşlarımıza bakalım motivasyonuyla aslında hareket etmiyoruz içten içe. Ya da işte Instagram'da fenomen olmamızın, orada saatlerimizi harcamamızın da gerçek hayatta muhteşem bir insan olmamızla bir alakası yok. Sosyal medya uygulamalarının birincil görevi aslında, birincil kendilerine edindikleri birincil görev dikkatimizi maksimum süre boyunca ekranda tutmak. O süre içinde toplayabildiği kadar bilgiyi toplayıp bir uygulama bir profilimizi çıkarıyor. Sonra da o profile göre işte reklam alıyorlar. Yani buradaki mekanizmayı artık Sağır Sultan bile biliyor ama neden dijital araçlarda bu kadar ısrarcıyız onu düşünmemiz gerek. Bu ısrarımızın nedeni de yani eğitimli, zeki, bilgili, disiplinli olmamamız falan değil. Bizatihi zaten dijital araçların dikkatimizi yakalamak üzere dayandığı psikolojik zaaflarımızı uygulama tasarımında ön plana koyuyor olması. Yani hepimizin muzdarip olduğu bazı bilişsel açıklar var. Hepimiz işte Instagram'da beğenilmek, takdir edilmek istiyoruz. Hepimiz Twitter'da yargı dağıtmak ve retweet almak istiyoruz. TikTok'ta en çok bizim videomuz izlensin istiyoruz. Şimdi dijitalde dopamin delisine dönelim ama gerçekte nereye gittiğimizin pek önemi yok gibi duruyor bu işleyiş içerisinde.
Burada dijital okuryazarlık da çok önemli. Biraz onu konuşalım ama şimdi çok önemli bir yere değindin. Burada Kansu'nun da görüşünü merak ediyorum. Ben de söyleyeceğim. Şimdi bu kadar uygulamayı kullanıyoruz ve işte bu kadar saatlerimizi harcıyoruz. Yani bunu zaten ekonomisi her zaman tartışılan, konuşulan bir şey ama yani bu cep telefonumuzda kullandığımız uygulamalarla ilgili bunların sayıları mesela ilk örnekten de yola çıktığımızda kullandığımız sosyal medyalarda iyi bir filtreden geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? Ben mesela şunu yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman telefonumun ayarlarında en son bu uygulamayı ne zaman açmışım ona bakıyorum. Ya bir aydır açmamışım bunu ve herhalde açacağım da yok deyip sildiğim uygulamalar oluyor. Bazılarının tamamen yok etmeye çalışıyorum. Bu konuda sizin politikanız nasıl? Yani ileride kitaptan önerileri de konuşuruz ama sizi merak ettim.
Ben açıkçası sanırım benim için dijital demek gitgide dizüstü bilgisayar demek oldu diyebilirim. Yani şu anda telefonda kullandığım, özellikle iletişim için kullandığım işte WhatsApp, Telegram, Slack gibi en çok kullandığım uygulamalar ya da Spotify, müzik dinleme vesaire en çok kullandığım uygulamaların hepsini bilgisayar üzerinden aslında kullanıyorum. O anlamda böyle işte telefonuma ayrı bir bakma ihtiyacı, onu kontrol etme ihtiyacı duymuyorum. En çok yaptığım şeylerden biri yani ekran süresine bakmak. İşte bu bilgisayardan ekran süresine bakmak, ne kadar artmış, ne kadar azalmış, bunlara bakmak hoşuma gidiyor. Böyle daha çok takip etmek üzerine kurguluyorum sanırım. Hani şu an indireyim mi, bu zamanı indireyim mi, çıkartayım mı, neden daha az olmuş üzerinden değil ama biraz böyle takip edip ne kadar geçmiş, nasıl hissettirmiş, bunları düşünmek hoşuma gidiyor benim.
Ben de açıkçası ekran süresi uygulamasını çokça kullandım. Yani 2020 yılının sonlarına doğru artık pandemi ve dijitalleşme beni biraz yani o yorgunluğu o süreçte hissetmeye başlamıştım. Ve yani dedim ki 2021'de böyle olmasın. Böyle sağlam bir dijital minimalizme gideyim. Yani ilk yaptığım şey ekran süresi uygulamasına bakmak oldu. İşte ne var başta? Tabii ki işte Facebook, Instagram, Twitter, ıvır zıvır bunlar var. Yani birer birer eleyerek başladım açıkçası. Bunları gerçekten hangisi benim için faydalı? Yani gerçekten hangisi çalışmalarımla alakalı? Hangisi bana ne katıyor aslında? Yani benim yaşamıma ne katıyor ve benim yaşamımdan ne götürüyor? Bunları sorarak başladım. Şu an bayağı memnunum aslında. Yani herhangi bir bildirimim açık değil. Bu biraz kaygı da yaratabiliyor bazen. Tabii insanlar size ulaşmakta bazen güçlük çekebiliyor. Ama yani böyle çok acil bir şey olduğunda ulaşabilecekleri kanallar her zaman var. Ve bayağı da birçok sosyal medya uygulamasından kurtuldum diyebilirim. Bunun getirdiği işte senin de bahsettiğin Emre bir memnuniyet var. Gerçekten bu memnuniyeti hissettiğimi ifade etmem gerek. Nedenini de ilerleyen dakikalarda konuşuruz belki. Yani neden memnun hissediyorum konusunu.
Evet, vakit kalırsa konuşuruz. Burada dijital okuryazarlığı belki de biraz konuşmak gerekiyor.
Ben de tam dijital minimalizme biraz daha geniş çerçeveden bakalım istiyordum aslında. Burada dijital minimalizm, eleştirel dijital okuryazar dediğimiz yani dijital vatandaşın da bir şekilde temas ettiği alanlardan biri. Aslında tamamlayıcı bir rol oynuyor. Yani dijitale erişim, dijitale dahil olma, teknolojiyi, dijital araçları öğrenme, kullanabilme, burada yaratıcılık, eğlence, beslenme alanı olarak kullanabilme ilk önceleyeceğimiz alanlar olmalı diye düşünüyorum. Hani aktif katılım, işte dijital dünyadaki hak, sorumlulukların bilinciyle hareket edebilmenin içinde dijital esenlik var. Bu çok önemli unsurlardan biri. Hem demin bahsettiğimiz maddeler, demin bahsettiğimiz ilkeler ve deneyimlerle de düşününce. Tabii burada dijital minimalizmi konuşurken işte o genel çerçeveye bakıp dijitalde olma halini de konuşmadan atlamak istemiyorum ben pek. Yani internet sağlık raporuna göre neredeyse her iki kişiden biri aslında dünyada çevrim dışı. Dijital minimalizm dediğimizde çevrim içi olabilen insanlar için bu noktada daha çok bir araç aslında. Yani dijital minimalizm internetle bağımızı keselim, işte sosyal medya hesaplarımızın hepsini kapatalım, yüz yüze iletişim olmayan hiçbir şeye yanaşmayalım demek değil. Emre de demin bahsetti bunları okudu, paylaştı. Bunlara baktığımızda aslında burada daha çok denge kurmaktan biraz bahsediyor ve biraz daha kendimizin bunun bilincinde olması. Çevrim dışı dünyanın tamamen her şeyle çevrim içine dönmesinden bahsetmiyorum ama çevrim içi dünyayla çevrim dışı dünyanın da artık bu kadar ayrı olduğunu ve bu kadar ayrı düşünmesi gerektiğine de pek ben inanmıyorum. Yani keskin sınırlar çizmek yerine aslında burada denge kurabilmek biraz daha önem kazanıyor. Dijital teknolojilerle ilgili benim yaptığım ilginç şeylerden biri de biraz karikatür araması yapmak aslında. Bir Google'da pek çok dilde farklı şekilde dijital teknolojiler, işte dijital minimalizm gibi karikatür görsel araması yaptığınızda çok ilginç görsellerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte jenerasyon farklarını gösteren görseller örneğin. İşte çocuklar ekran başına kilitlenmiş, sadece ona bakıyorlar. İşte veliler eleştiriyor, öğretmenler eleştiriyor. İşte sen burada ne yapıyorsun? İşte şurada şöyle oyunun var vesaire diyor. Ya da yine telefona ekrana kilitlenmiş erişkinler var. Hatta bir tanesinde böyle ard arda erişkinler sıralanmış. Hepsi telefonla kanalize olmuş. Hepsi ard arda peşi sıra uçurumdan düşüyor gibi böyle görseller. Biraz da böyle artık abartılmış şeyler de var. Burada velilere denk gelmişken de aslında dijital veli bültenine de belki hızlıca girebiliriz diye düşünüyorum. Burada özellikle deminki karikatürlerin üzerinden düşünecek olursak aslında dijital veli tiplemesinin de bütün bu konuştuklarımız yani dijital minimalizmi sahiplenen, dijital vatandaşlığı sahiplenen bir dijital veli diye bürünmesini sağlayacak dijital veli bültenimiz şu an Ali Osman tarafından hazırlanıyor ve böyle bir bültene de başladık. Belki bunu da hemen kısaca geçirmek iyi olabilir.
Buradan Ali Osman'a da bir çağrı yapalım o zaman. Belki bir sonraki bültende dijital minimalizm konusunu ele alabilir. Çünkü ben açıkçası yaşamımda şunu çok gözlemliyorum yani çevremde birçok ailede insanlar işte çocuklarının ekranlara kilitlenmesinden muzdarip. Herkes şikayet ediyor. Ama esasında yani çocuk en yakınını aslında kopyalayarak hayata hazırlanıyor. Yani burada biz ne kadar dijital minimalistiz ki çocuğumuz ne kadar dijital minimalist olsun deme ihtiyacı hissediyorum. Bu şu noktada önemli. Yani çocuğa verdiği mesajlar noktasında önemli. Ali Osman bunun üzerine belki biraz daha detaylı yazabilir. Örneğin çocuğunuz size bir şey sorduğunda elinizde telefonla sürekli olarak meşgulseniz ya da işte sürekli olarak sosyal medya uygulamalarınızı kontrol etme hissi hissediyorsanız bir noktada çocuğunuza verdiğiniz mesaj şu. Yani senin bana yönelttiğin soru aslında benim elimdeki cihazdan ya da baktığım uygulamadaki bilgilerden daha önemli değil diyorsunuz. Yani aslında içten içe çocuğa verdiğiniz mesaj bir önemsizlik hissi barındırıyor. Yani çocuğun kendini önemsiz hissetmesine neden oluyor. Ali Osman'ın bu konu hakkındaki görüşlerini sabırsızlıkla bekliyorum. Buradan da kendisine tekrar çağrı yapıp dinleyicilerimizi de dijital veli bültenimize yönlendirmek isterim.
Biraz tabii son bölümde yani kitaptan bir iki tavsiyeyi de aktarayım. Çok fazla şey var ama kısa bir dijital uygulamaları kaldırma, onlara bir temizlik uygulama gibi bir stratejiyi öneriyor. Uygulamalarda dikkatimi çeken ve sevdiğim şeylerden biri. Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Yani üç ilkede bir dijital temizlik sürecinden bahsediyor. Diyor ki, zorunlu olmayan teknolojileri hayatınızdan çıkaracağınız bir 30 günlük bir periyot belirleyin diyor. Yani burada bilgisayar veya telefon aracılığıyla ulaşılan uygulamalar, web siteleri ve araçlar, yani bu yeni teknolojileri bu kategoriye sokabilirsiniz diyor ve burada 30 günlük bir süre belirleyelim diyor. Bu 30 günlük mola süresince tatmin edici ve anlamlı bulduğunuz faaliyetleri ve davranışları belirleyip yeniden keşfe çıkın diyor. Yani biraz aslında bir hafta 10 günlük dönemde tabii ki zorlanma ihtimalinden bahsediyor ama bu sürecin sonunda biraz daha dijitalden uzak hissedeceğimiz ve temizliğin sonunda daha iyi bir hayatı güvenle inşa etmenize yardımcı olacak bir gerçek tatmin sağlayan faaliyetleri yeniden keşfetmiş olma noktasına vardığınızı hissediyorsunuz diyor. Yani bunların daha çok istediğinizi anlıyorsunuz diyor. Yani bu yeni hayatta teknolojinin rolü anlamlı amaçlara hizmet etmekten ibaret olmalı diyor. Son ilke ise teknolojinin geri dönüşü. Bu süreçte de zorunlu olmayan teknolojilere vereceğiniz bir aylık mola dijital hayatınızı sıfırlayacak. Bu sayede sıfırdan başlayarak dijital hayatınızı daha amaçlı ve minimalist bir şekilde yeniden inşa etme şansınız olacak diyor. Yani aslında işin felsefesinde önce bu bütün uygulama bildirimleri ve işte başlıkları kapatmak yerine bir temizlikle biraz daha radikal adım atmanın iyi sonuçlar doğurabileceğinden bahsediyor. İşte bunun altyapısı biraz önce Kansu'nun da altını çizdiği dijital okur yazarlığı geliştirme, güçlendirme gibi şeylerle daha da netleşiyor. Yani biraz aslında burada dijital temizlik faydalı olabilir gibi duruyor. Bunu ben yapabildim mi? Bazı uygulamalarda yapabildim. Bir farklılık yaratıyor mu? Yaratıyor. Ama bu konuda biraz daha Mertcan, Mahir, onu dinlemekte fayda olduğunu düşünüyorum.
Ben çok radikalim o konuda. Yani şöyle bir şey oldu. Öncesinde bu dijital minimalizm serüvenimin öncesinde üyesi olduğum Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok vesairenin hepsini sildim. Şu an yalnızca Instagram'da varım. O biraz böyle yani iletişimi belirli bir düzeyde tutmaya çalışıyorum oradaki ama aynı zamanda telefonumda ekran sınırlaması uygulaması var. Ekran yani belirli bir süreyi aşarsam diyor ki bugün için yeter bu uygulamaya da bakma diyor. Genelde o süreye de erişmemeye başladım aslında son birkaç ayda. Burada şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir dijital araç orucu bence şart. Burada hesap silme işi dediğin gibi radikal gelebilir ama radikal olmayınca da olmuyor. Çünkü bütün bu dikkat çekme üzerine kurgulanan araçlar bir şekilde sizi cezbedebiliyor eğer silmezseniz. Ben yarattığı faydalara dair de bir şey söylemek istiyorum. Yani bizde dijital araçların ve yine işte özellikle sosyal medyanın üzerimizde yarattığı bir başka tesir bizi aslında bir bakıma vasata yani ortalamaya mahkum etmesi. Yani ortalama işler çıkarıp mutlu olabiliyoruz çünkü neden? Çünkü Twitter'da yazdığımız iki cümleye binlerce kişi katılıyor. Ve bu iki cümlenin retweet ediliyor olması bize inanılmaz bir has sağlıyor. Yani bu artık evrensel bir şey gibi bir bakıma, gerçek gibi bir bakıma. Ya bu da işte insana şunu sorduruyor. Yani ben iki cümle yerine neden üç cümle yazayım ki? Yani ek bir çalışma yapayım ki zaten aynı hazzı iki cümlede alabiliyorsam üç cümle yazmama ne gerek var? Yani kişinin gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi için de bu takdir balonundan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu balon bizi geliştiren bir balon olmaktan ziyade sürekli olarak vasatta takılı kalmaya bizi iten bir balon aslında. Bu konuyla bağlantılı olarak belki son sözlerimizi söylerken ben bir soruyu da sizlere yöneltmek istiyorum. Bence kritik bir soru. Teyitçiler için dijital minimalizm mümkün mü sorusu. Yani ben biraz uyguluyorum ama sizin perspektifinizi çok merak ediyorum.
Kansu, mümkün mü sence? Bence pek olası görünmüyor. Yani çünkü yanlış bilgi sorununu işte bütün programlarımızda da anlatmaya çalışıyoruz. Bunun sosyal medya boyutu var, medya boyutu var. Birçok ve sosyal medya aslında yanlış bilginin yayılımında büyük bir paya sahip. Ve mecburen orayı takip etmemiz gereken noktalar da olabiliyor. Yani bunlara tamamen bay bay deme şansımız olmuyor. Ama şunu yapmak belki mümkün olabilir. Hem bir gazeteci için, bir teyitçi için şu bir olasılık olabilir. Yani iş dışı vakitlerde olası frenleme ihtimali varsa onu düşünmek. Bu da pek mümkün olmuyor. Çünkü gerçekten bu iş böyle bir tempo halini almış vaziyette. Sürekli çünkü bir şeyler oluyor ve onları kaçırma konusu da geliyor. İşte bu FOMO dediğimiz şeye de geliyor. Onları kaçırırsam ne olur? Dünya nasıl bir yer olur? Bensiz falan gibi. Ama sessiz de devam ediyor bir tarafta. Yani birileri mutlaka bir sıkıntı olduğunda size ulaşabilir en kötü ihtimalle. Yani çok mümkün görünmese de ışık var gibi görüyorum ben ya. Kansu, sen ne düşünüyorsun?
Ben de biraz böyle düşündüm. Yani sanırım mümkün aslında. Dijital minimalizm teyitçiler için de mümkün. Teyitçi hissedenler, teyit takip edenler için de sanki mümkün. Belki işte buna... Bu yeni tartışmalarla birlikte düşündüğümüzde işte eleştirel düşünme, yani critical thinking konusunda ve eleştirel görmezden gelme konusunda, yani critical ignoring konusunda teyitçilerin, teyidin katkısı olabileceğini düşünüyorum dijital dünyada. Tabii ki bununla mücadele etmek için bizim ekstradan daha fazla dijital dünyada var olmamız, daha fazla işte doom scrolling yapmamız gerekiyor. Bu nedenle biraz da mümkün değil gibi düşünüyoruz kendi adımıza, ama süreç ilerlediğinde ve bir şeyler dönüşmeye başladığında ve değişmeye başladığımızda, dijital dünya daha değişmeye başladığında, daha anlamlı bir yer olmaya başladığında, bilgi ekosistemi değişmeye başladığında, dönüşmeye başladığında bence herkes için dijital minimalizm mümkün olacak diye düşünüyorum. O yüzden ben de umut görüyorum diyebilirim.
Bakalım.
Ben bu konuda ekibimiz içinde ufak bir manifesto hazırlamayı planlıyorum. Bence tabii ki mümkün. Yani çünkü şöyle bir şey var. İşimiz gereği elbette sosyal medyayı tarıyoruz. Ama aslında taradığımız yerler ya da takip ettiğimiz alanlar, çoğu editörümüzün, işte ne bileyim Emre'nin, Nilgün'ün, benim takip ettiğim sayfalar aslında birbirine çok benzer. Yani şunu demek istiyorum. Bir tane hesap kursak, teyit hesabı, bunun üzerinden bir arama tarama yapsak bu yapılabilir. Yanlış bilgi tespitinde bu kullanılabilir. Yani iş için şöyle bir model uygulayabiliriz yani. Eğer biz sürekli olarak bir şekilde takip etmek zorundaysak iş saatlerimiz dahilinde, bir araç oluşturup, bir araç kurgulayıp, tek bir hesaba bağlayıp bunu yapabiliriz. Bunu yapmamızın önünde hiçbir engel yok. Tabii daha detaylı olarak bu manifestomu ilerleyen zamanlarda ekibimizle paylaşırım, ama bunu bir noktada yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani çünkü bu yaptığımız işten aldığımız hazzı da arttıran bir durum. Daha verimli çalışmamızı da sağlayan bir durum. Daha güzel çalışmalar üretmemizi, alana daha katkı sağlayacak çalışmalar yapmamızı da önünü açan bir durum. O nedenle ben teyitçiler için dijital minimalizm mümkündür diyerek konuşmama son vermek istiyorum.
Adaylık konuşması gibi, evet. Oldu ama nereye aday bilmiyorum. Neyse, böyle noktalayalım bu programı da. Evet. Bahsettiğimiz kitap Cal Newport'un Dijital Minimalizm, Ekran Bağımlılığı ve Teknoloji Yorgunluğu Sarmalından Kurtulmak için Yol Haritası başlığıyla Türkçe'de de var. Metropolis tarafından yayınlanmış. Kitabın da linkini de paylaşırız bölümle birlikte. Bu bölümün de sonuna geldik. Bize info@teyit.org adresinden ulaşıp soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Bizi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? Dijital cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.